Ayrım 28, Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 364.
Aradan bir hafta geçmeden Selçuk Holding Yönetim Kurulu'nu topladı ve gıyabında Berke'nin ihracını gündeme getirdi. Astaş olayında en direnenler dahi artık tek kabahatli olarak ilan edilen Berke'nin varlığının vardarlar için piyasalarda güven sarsıcı ve rencide edici olacağına inanmışlardı. Üstelik Berke'nin yokluğu birçoğunun arasında yeni oluşmuş özel paktları yaşama geçirmeye yarayacağından duruma itiraz eden, Berke için mücadeleyi düşünen olmadı. Önemli olan holdingdeki huzuru sağlamaktı ve bunun için Berke'yi dışlamak işi hallediyorsa o zaman aile birliği onsuz da sağlanabilirdi. Bir tek Tarık Selçuk'la ilgili henüz kimseye söylemediği onca şeyin üstüne buna tahammülü kalmadığından aralarında değildi. Bu durumda Ali Sermet Vardar'ın çocukları içinde bir tek Seher'in ve onun varislerinin hisseleri artık kurulda temsil edilmiyordu. Refet ve Selçuk Vardar'ın imzalarıyla holding idare heyetinden uzaklaştırıldığı haberi kendisine iletildiğinde Berke ilk defa Astaş'ın sadece bir kontra garanti problemine kurban gitmediğini, aslında bu kadar sevdiği bu koca ailenin bir kapris uğruna kolaylıkla kendisini silmiş olduğunu gördü. Hayreti o kadar derin oldu ki yüreğini acıtan manevi yorgunluğu ve hüznü gerçekten fark etmesi birkaç gün aldı. Karı koca oturup bundan sonra ne yapacaklarını düşündüklerinde önlerinde iki seçenek olduğunu gördüler. Ya mücadele için hamle edeceklerdi ki bu Astaş'tan başlayan dağılmayı holdinge kadar taşıyacak ve bütün aileyi küçük gruplar halindeki özel anlaşmalarından çözüp darmadağın edebilecek bir şıktı. Ya da artık ailenin geri kalanıyla iki ayrı kampta olduklarını kabul edip kendilerini bu ilişkilerden uzak tutacak, onları da birbirleriyle baş başa bırakacaklardı. Berke ve Amber'in birkaç gün süren baş başa konuşmalarından sonra yapılacak mücadelenin sosyal statülerini veya holdingdeki imkanlarını ya da emeklilik yıllarını garantiye alma telaşından dolayı bu komploya teslim olan aile fertlerinin hepsini birden huzursuz edeceğini gördüler. Gerçi karı kocanın ikisinin de Astaş'tan aldıkları maaşları, primleri ve Berke'nin yönetim kurulu üyeliğindeki huzur haklarının eksikliği evin bütçesinde oldukça önemli bir gedik açacaktı ama yine de bu kavgaya değer miydi? Bence dedi Amber'in buna değmez sevgilim. Seni çok iyi tanıyorum. Sen kimsenin üzerine basıp kendini kurtaracak bir adam değilsin. Bu mücadele kazansan dahi seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek. Tam aksine vicdan azabı çekeceksin. Senin dürüstlüğünü ve haksızlığa uğradığını biliyoruz. Kimseye veremeyecek hesabımız yok. İçimiz rahat, mühim olan bu. İçimi en acıtan kendi ailemin bana itimatsızlığı ve düşmanca davranışı. Belki de isabet oldu. Sana aslında bu kadar uzak ve bu kadar içten pazarlıklı olanlar şimdi bu vesileyle hayatından çıkmış oluyor. Onları sevmek ve mutlu etmek için harcadığın zamanı düşünsene. Verdiğin sevgiye karşılık sana sundukları ortada. Senin karakterinde biri için bu insanları bir daha görmeyecekse mücadeleyi bırakmaya değer. Çocukları düşünüyorum Amber'in. Onları imkanlarımıza göre okullara yerleştirdik. Evimizin düzenini belli bir gelire göre kurduk. Çocuklarımızı tabii ki okullarından çekip alacak değiliz. Ama eminim ekonomi yapılacak çok şey vardır hayatımızda. Yeni bütçemize göre ayarlayacağız her şeyi. Merak etme, beceririz. Herkes hisse senetleri, hazır evler, arabalarla doğmuyor annesinin karnından. Her şeye rağmen şanslıyız. Daha ölmedik Berkeciğim. İkimizin de sağlığı, enerjisi yerinde. Çalışacağız. Aç açık kalmayız, merak etme. Şöyle bak, bir şirketin yönetimini ve bir diğerinin de kurul iskemlesini kaybettin sonuçta. Ama o şirketi şirket, seni de sen yapan her şey yine sende. En önemlisi, kimsenin karşısında başını eğeceğin, gözünü kaçıracağın, hiçbir ayıbın, sahtekarlığın yok. Bırak bundan sonrasını Selçuk ahlaksızının peşinde olanlar düşünsün. Haklısın. Büyük babamın sözlerini hatırlıyorum da bana aile yüzüğünü bırakacağını söylediği gün demişti ki yalnız unutma, güven çok kırılgan bir duygudur. Bir gün kendinin kırılacağını dahi bilsen sana duyulan güvene gözün gibi bak. Gerçekten Berke, büyük babasından kalan manevi mirasın desteğiyle kendini daha rahatlamış hissediyordu. Amber'in ise ilk birkaç gün her gece ev halkının uyumasını bekleyip kapandığı resim atölyesinde sabaha kadar ağlayıp kocası çocukları için dua, Selçuk'a beddualar ettikten sonra birden rahatlamış ve kendisini yakınma havasından kurtarıp normal sıhhatli enerjisine kavuşmuştu. Genç kadın şimdi tüm olaya başka bir perspektiften bakmaya başlamıştı. Uzun zamandır gerçek renklerini gördüğü ve hissettiği birçok insanın asıl yerinin artık belli olmasından memnundu. En azından bundan sonra zoraki beraberliklerle, sunni ilişkilerle yürütmek için zaman harcamayacak, sevmedikleriyle karşılaşma huzursuzluğundan kurtulacaktı. İçinden bir his, ilerleyen günlerde çekecekleri sıkıntının aslında onları hür kılacağını söylüyordu. Selçuk'tan zaten hep beklediği bu kötülük daha ileriki yıllarda yaralarını saramayacakları şartlardayken de başlarına gelebilirdi. Karı koca ikisi de henüz dinamik ve sıhhatliydi, çalışkandı, sevenleri çoktu, birbirlerine aşıklardı, harika iki çocukları vardı. Ne yaparsa yapsın, ne kazanırsa kazansın, Selçuk'un hiçbir zaman sahip olamayacağı çok şeyleri vardı, mağlup sayılmazlardı. Ayrıca son birkaç gündür rüyasında, bedduasında dilediği gibi Selçuk'un başını yalamakta olan bir şeytan görmekteydi. Rüya aslında ürkütücü, iğrenç ve karanlıktı ama nedense Amber'ine büyük bir huzur veriyordu. Bunu Selçuk'un yakın bir zaman sonra başına geleceklerin habercisi olarak algılıyordu. Onun Berke'ye yapacağı kötülüğü ne kadar kuvvetli hissettiyse şimdi de aynı kuvvetle Selçuk'un bir belaya doğru hızla yaklaştığını hissediyordu. Bu his ileriye dönük beklentilerini, ümitlerini tazeliyor, o günü yakında göreceği düşüncesiyle yüreği pırpır ediyordu. Şimdi yaşanmış ve bitmiş olanların acısıyla demlenme zamanı değildi. Önlerinde yepyeni bir hayat başlıyordu. Belki çok sevdikleri, senelerini verdikleri işleri bitmişti ama bu aynı zamanda onlara yapmak istedikleri bambaşka şeyler için taptaze bir zaman dilimi açıyordu. Kendisini, hayatını yeniden programlarken düşündü. Neler yapabilirim diye. Belki sadece resim yapardı bundan sonra. İkinci bir üniversite tahsili yapar, belki bu defa sanat tarihi okurdu ya da arkeoloji. Hikayeleri vardı zaman zaman denediği. Belki de oturur onları derlerdi. Vakıfta yine gücünün yettiği nispette çalışabilirdi. Sabah erkenden kalkacağım telaşı yaşamadan bütün gece bahçede oturup puğu kuşunu, yazın bülbülleri dinleyip sabaha karşı üzerinde çiğ tanecikleriyle uyanabilirdi istediği zaman. Arada çocuklarını okullarına kendi götürebilir, kocasıyla öğlenleri boğaz kıyısında bir balıkçıda rakı içebilirdi. Tanrım, zamanla neler yapılabilirdi? Aslında içi boş, kocaman bir hediye paketi gibiydi zaman. Esnek, istediğin tarafa uzayan, yükselen, derinleşen, istediğiyle doldurabilirdi içini. Birden kendisini kuşlar gibi hür hissetti. Neredeyse kanatlanacak gibiydi. Saatine baktı. Sabaha karşı 5 olmuştu. İlk defa telaşa kapılmadı. Nasılsa artık 6'da kalkmak zorunda değildi. Yatak odasına doğru yöneldi. Lambanın ışığında kırgın bir yüz ifadesiyle uyumakta olan kocasına baktı. Yüreği sevgiyle kabardı. Yatağa girip ona sarıldı. Dudaklarını öptü ve başını göğsüne dayadı. Berke uykusu arasında kolunu onun narin bedenine doladı. Her şey çok iyi olacak sevgilim diye mırıldandı Amber'in. Hem de çok iyi. Sen beni bırakma yeter dedi Berke, dudaklarını onun saçlarına gömerken. Amber'in ışığı kapatmak için kolunu uzattığında karşı duvardaki yağlı boya tablodan Seher Vardar'ın gülümseyerek göz kırptığını görür gibi oldu. Fısıltısını duydu. Yine görüşeceğiz. Aynı dakikalarda Yeşilköy'deki evinde Refet Vardar gecenin sessizliğinde derin bir uykudaydı. Yatmadan önce saatlerce olanları çok düşünmüş, her şeyi en baştan alıp konuşulanların tekrar üzerinden geçmiş ama sonunda babasından kalan ve kendisinin de parçası olduğu serveti korumakla esas görevini yaptığından emin, içi rahat uyumuştu. Salonda piyanonun üzerinde Seher'in altın çakmağı küçük lambanın loş ışığında sahibini bekler gibiydi. Vecdi Vardar her zamanki gibi olan biteni yorumlamaya kısa ama net bir zaman ayırmış ve kendisine göre en gerçekçi sonucu çıkarmıştı. Bu çöküşün ardında Selçuk'un muhakkak surette eli olduğuna inanıyordu. Ama daha işin başında onu uyarmak için ne kadar uğraştığını hatırladıkça bunun Berke'ye iyi bir ders olduğuna karar vermişti. Zaten artık mühim olan Aztaş'taki hisselerin değerini kaybetmeden yaşamasıydı. Olan olmuş, dünde kalmıştı. Ertesi gün holdingde yapacakları ile ilgili notlarını alıp yeni günün kararlılığıyla uykuya gitmişti. Selçuk zaferini şişko fasulyesiyle kutlamış, önce kulağının dibinde zafer çığlıkları atan şeytanı, daha sonra yataktaki avazlara da katılmıştı. Kendi yorulmuş, şeytanı yorulmak bilmemişti o gece. Heyecanı ancak sabaha karşı biraz olsun yatışmış ve nihayet başarısından aldığı hazla bitkin uyumuştu. Yine de çok huzurlu değildi. İblis uyku nedir bilmiyordu ki. Kulağının dibinde, işimiz bitmedi, Bizans oyununu unutma, imparatorluğun yakın, sırada kimler var, haydi, haydi beni şaşırt fısıltılarıyla beyninin dinlenmek isteyen loblarına kışkırtıcı mesajlar gönderip duruyordu. Selçuk henüz yüzleşip haşlayamadığı Tarık'la da rüyasında uğraşıp durmaktaydı. İlk fırsatta onun burnundan fitil fitil getirecekti hainliğini. Yanı başındaki konsolun üzerinde Atilla de Hun kitabı duruyordu. Kapağı açılmış, ilk sayfasındaki el yazısı görünüyordu. Sevgili kardeşim Selçuk'a, bir gün adil bir imparatorluk yürüteceğine inancımla başarılar. Berke. Kelimelerin üzeri henüz yeni, ispirtolu kalemle çizilmişti. Zinet tombul kalçası bacakları çarşafın üzerinden Selçuk'un bedenine dolanmış, dudakları keyifle kıvrılmış yatıyordu. Harika bir rüya görmekteydi. Saray yavrusu bir evde uşaklarına emirler yağdırmaktaydı. Sonra birden elinin altına kocaman bir kutu verildi. Kapağını açtığında içindeki kıymetli mücevherler gözlerini kamaştırdı. Avuçlarını doldurup boşalttı. Mücevherler birbirlerinin üzerine yığılırken tatlı bir ses çıkardı. Zinet yattığı yerde keyifle ürperdi ve parmaklarını görünmeyen bir şeyleri kaşır gibi oynattı. Tarık, ağabeyinin onun oylarına ve ruhuna ipotek koymak üzere kurduğu tezgaha karşılık tavır koymanın memnuniyetine rağmen Selçuk'un olduğu yerde hiçbir zaman huzur bulamayacağının farkında, bundan sonra ne yapacağıyla ilgili uykusuz ve endişeli geceler geçirmişti. İlk defa bu gece özlediği gibi uyuyordu, kararını vermişti. Fazıl'a her zamanki gibi sorumsuz, tasasız, keyifli bir akşamın yorgunluğunda yüzü yastığına gömülü, ayılacağı saate kadar sürecek güzellik uykusundaydı. Nesibe ve Saffet Atay, Berke ile Selçuk arasında yaptıkları seçimin hem prestijleri hem de yaşlılık günlerinin güvencesi açısından en doğrusu olduğu konusunda birbirlerini onaylayarak günü bitirmişlerdi. Artık bu yaşta onlar için günlük mücadelelerden daha önemli şeyler vardı. Saffet Bey yastığında yan dönüp evlendikleri günden beri adeti olduğu üzere karısının omzuna dokunup uyandırdı. "İyi misin Nesibe?" Nesibe Atay, kocasının ölüm korkusuyla 40 senedir her sabaha karşı yaptığı bu yoklamaya alışık, gözünü açmadan hı hı dedi ve uyumaya devam etti. Saffet Atay için o günlük dert edilecek bir şey kalmamıştı. Uzun bir nefesin ardından horultusu duyuldu. Muzaffer uyku tutmamıştı. Berke'ye olan kıskançlığı ve onunla devam ettirmek istediği bitmeyen hesaplaşma arzusu Aztaş'ın çalkantısıyla Selçuk'a yönlenmişti. Gerçi Berke'nin artık holding yönetiminde esamesinin okunacak olmaması onu rahatlatıyor ama Seher'in evinde unuttuğu çanta aklına geldikçe de huzursuz oluyordu. Bütün bir gece masanın üzerine yaydığı hisse senedi listeleriyle ortağı olduğu her bir şirketteki gücünün ve bu gücün takas edilebilirliğinin hesabını yapıp durmaktaydı. Neyi gözden çıkaracağına henüz karar verememişti. Neyi ve kimleri? Uykusuz gözlerini ovuşturup hesap makinesini tekrar eline aldı. Saat 5.30'u gösterdiği anda konsoldaki müzik setinden Yo-Yo Ma'nın cellosu eşliğinde Bach'ın G-minör barok konçertosu yayılmaya başladı. Murat Arkan gözlerini araladı. Derin bir nefesle kollarını başının üzerinde esnettikten sonra yataktan fırladı. Balkon kapısını açıp çıplak bedenini sabahın soğuğuna dokundurdu. Ard arda uzun birkaç nefesten sonra içeri girdi. Banyoya giderken giyinme odasının önünde kapalı hazır bekleyen Lancel valizlerine göz attı. Bu yolculuk iyi gelecekti. İlk defa kendini aşk denilen tuzağa bu kadar yakın hissediyordu. Alışık olmadığı bu his sanki gücünü almış gibiydi. Biraz uzaklaşıp yalnız kalacak olma fikri bile şimdiden kendisini daha iyi hissetmesini sağlamıştı. Islıkla Yo-Yo Ma'ya eşlik ederek banyosuna girdi. Lal, binici kıyafetlerini yatağa yaymış, banyoya girmeden önce saçlarını topluyordu. Durup öne doğru eğildi. Aynadaki aksine dikkatlice baktı. Abla ve eniştesinin bu sıkıntılı günlerinde onlara hiçbir yardımı olamadığı şu son haftalar yapılan haksızlığa isyan edip durmaktaydı. Yaşamakta olduğu yeni aşkın heyecanını gözlerinde görebilmek için dikkatle kendisini izledi. Sevgilisinin bir müddet gidişine memnundu. Ve bir süre yalnızlık ilaç gibi gelecekti. Giyinirken bu sabah atlı sporda Muzaffer'le karşılaşmamayı diliyordu. Beste yatağında sırtını dayamış, karşısında açık televizyonun ekranında geçit yapan görüntüleri aslında seyretmeden öylece bakıyordu. İş dünyasından, politikalarından uzak olduğu için tek bildiği ağabeyinin Selçuk'un kıyımına uğradığıydı. Ancak Berke'nin Selçuk'a bu derece teslimiyetini bir türlü içine sindiremiyordu. Bugüne dek hisselerini, çıkarlarını gözeten ağabeyine üzüldüğü kadar da kızgınlık duymaya başlamıştı. Bu ikinci hissi içine atmaya karar verip televizyonu kapadı. O da uykuya davet eden karanlığa büründü. Vali Konağı Caddesi'ndeki apartman dairesinin salonunda hala ışık yanıyordu. Gloria boşalmış Jack Daniel's şişesi yanı başında salondaki kanepenin üzerinde sızıp kalmıştı. Birkaç dosya içlerinden dağılmış fotoğraflar kucağında ve yerde yayılmış duruyordu. Yaşadığı son aşk hüsranla bitince eski defterleri karıştırmaya karar vermişti birkaç gün önce. Berke ile 16 sene önce yaptıkları ayrılık sözleşmesini çıkarmış, ondan yeni bir şeyler koparabilmek için tek tek gözden geçirmişti. Bu kadar senedir anlaşmalarına o kadar cömert ve uygulamada o kadar sadık kalmıştı ki Berke. Ama muhakkak bir yolunu bulmalıydı. Madem kocası onu bırakıp gitmiş, kendisine yepyeni bir aile kurmuştu, şimdiye dek ödedikleri Gloria'yı tatmin etmiyordu artık. Gloria çok uzun zamandır sessiz kaldığına karar vermişti. Kendisini hatırlatmanın zamanı gelmiş, hatta geçmişti. Henüz ağaran gün, yağmuru da beraberinde getirmişti. Sahil boyunca havaalanı yolunda ilerleyen taksinin silgeçleri çalıştı. Arka koltukta oturan Vefatan, okumakta olduğu dosyayı çantasına koydu. Selçuk'un aylar önce yaptığı hakaret bir kez daha kulağında çınladı. Hırsla yutkundu. Ödeşme zamanı gelmişti. Dönüşünde her şey çok farklı olacaktı. Seher'in resim atölyesindeki dolabın dip tarafında vernik, boya ve kağıt yığınlarının altında Muzaffer'in siyah deri çantası henüz hikayesini anlatamamış yorgun bir masalcı gibi şimdilik uykudaydı. Seher Vardar'ın ahşap küçük kasası, gardırobun içinde gömülü gizlendiği yerde gözlerden ırak unutulmuşluğunu yaşıyordu. Yıllardır gün ışığı görmemiş bir zarf, içinde Ali Sermet Vardar'ın el yazısıyla vasiyetnamesi, eski zaman tülü gibi sararmış ve incelmiş, kasanın karanlığında uyumaktaydı. Şimdilik. Kitabın sonu 29 Nisan 2016, sayfa 372.